Yeşil Gazete TV için hazırladığımız Hayvanat Ajansı'na hoş geldiniz. Ben Tolga Öztorun.
Yağmur Özgür Göben.
Bugün sizlere hemen iki haber ve ardından bir konuğumuz var. Hemen ilk haberimize geçmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta Van'da yine bir çocuk vakası, yine bir sokakta yaşayan köpek vakası ve yine bir çocuğun canını kaybetmesi olayı var. Van Büyükşehir Belediyesi barınağında çalışan yakalama görevlisinin köpeği başıboş olarak sokağa saldığında kendi köpeğini Mete'ye saldırıyor ve Mete'yi öldürüyor ve müdahale edilemiyor. Yine Van, yine aynı olay. İnsan ne diyeceğini şaşırıyor. 9 yaşında bir çocuğu bir köpeğin öldürebilmesi, bu esnada kimsenin ona destek olmaması, bu köpeğin sahibinin nerede olması kafamda deli sorular. Ne diyorsun Yağmur?
Ay çok üzücü olay gene Tolga. Yani öncelikle tabii ki bu küçük çocuğumuzun ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz tabii ki. Yani aşırı üzücü bir olay. Diğer tüm olaylar gibi. Yalnız benim dikkatimi çeken bir şey var. Bu hayvan sokakta yaşamıyormuş. Senin de dediğin gibi Büyükşehir Belediyesi'nin hayvan yakalama, doğru okuduysam NTV Haber'de, hayvan yakalama işinde çalışan, yani aslında barınak diyelim herkesin anlaması için, barınağın işçisinin 25 Ocak'ta sahiplendiği bir köpekmiş. Olay günü de öğleden önce hayvanı serbest bırakmış ve artık o 3'e kadar ne oldu bilmiyoruz tabii ki, ama 3 gibi de maalesef bu üzücü olay yaşanmış. Yani ne denir bilmiyorum Tolga, çok üzücü bir olay tabii ki. Tabii ki kimsenin ölmesini asla istemiyoruz. Yani hiçbir canlının ölmesini istemiyoruz. Kaldı ki kendini hani savunamayacak küçücük bir çocuktan bahsediyoruz bu olayda. Yani ailesinin yaşadığı acıyı şu an tahmin bile edemiyorum elbette. Ama gene olay dönüp dolaşıp maalesef sosyal medyada sokakta yaşayan hayvanlara getirildi. Hatırlarsan yine bir yasaklı ırk tabir edilen bir hayvan yine bir küçük çocuğumuza saldırdığında yine aynı şey olmuştu. O da sahipliydi. Daha doğrusu birinin bakım ve sorumluluğu altındaydı. Bu hayvan da birinin bakım ve sorumluluğu altında. Şimdi hayvanın
Kendi başına 9 yaşında bir çocuğu öldürebildiğine göre ufak ırk bir hayvan değil anladığımız kadarıyla. Çünkü basında hiç hayvanın cinsinden bahsedilmiyor. Dolayısıyla ben çok ufak ırk bir hayvan olduğunu düşünmüyorum. Bir çocuğu öldürebilecek kadar kuvvetli bir hayvan olduğunu
düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum. Özellikle ben de baktım hani hayvanın ırkına dair haberlerde bir şey var mı diye. Yok ama işte görgü tanığı bir yakındaki caminin imamı koşturup yardımcı olmaya çalışmış çocuğumuza. Diyor ki gittiğimde çocuğun boğazına saldırmıştı diyor. Şimdi hani bu takım hani tipik davranışların hangi ırklara ait olduğunu tabii ki biliyoruz, tahminlerimiz var. Ama ben de hiç zannetmiyorum ki hani küçük işte teriyer gibi bir köpek olsun bu köpek. Hiç zannetmiyorum. Zaten öldüremez yani hani çocuk da olsa bir insanı.
Ki kaldı ki yasa gereği bu köpeğin zaten ağızlıksız ve yanında ona eşlik eden kişi olmadan dışarıda olmasının yasa dışı tarafı da var. Ama neticesinde 9 yaşında bir çocuğu kaybettik ve artık geriye dönmeyecek. Ailesi sonsuz üzüntü içinde, hepimiz sonsuz üzüntü içindeyiz. Ve bir yandan da bu olay yine sokak hayvanı adı altında sokakta yaşayan hayvanlara dönüp dolaşıyor. Hep şunu söylemeye çalışıyoruz. Sokak hayvanının problemi diye bir şey yok. Sokakta yaşayan hayvanların problemleri var. Onları çözmeliyiz. Onları rehabilite etmeliyiz. Çünkü bu dünyadaki yaşayan tek hayvan türü biz değiliz. Hep birlikte yaşıyoruz diğer canlılarla.
Evet.
Dolayısıyla bir arada yaşamanın çeşitli kuralları var. O kurallara uymazsak böyle üzüntülü şeyler yaşıyoruz.
Evet, yaşıyoruz maalesef. Burada da o hayvanın bakım ve sorumluluğunu üstlenen kişinin çok büyük bir ihmali var. Ve maalesef ki dediğin gibi geri dönüşü olmayan bir olaya sebebiyet verdi. Hele ki yani şimdi 25 Ocak'ta sahiplenmiş, hadi yeni diyelim ama gene de Birkaç gün geçirince bir hayvanın hani davranışlarını anlayabilirsin değil mi Tolga? Yani hani bu hayvan agresif bir hayvan mı değil mi? Yani ben aslında tabii ki hani şey niyet okumak falan istemiyorum ama bence bu hayvan zaten saldırgan olduğu için sahiplenilmiş bir hayvan olduğunu düşünüyorum. Neden sokağa saldı?
Böldüm sözünü. Bazı eril davranışlarda bu tip köpekler güç gösterisi oluyor ya aslına bakarsan. Evet. Yani işte ağzını da takmam, salarım da, ben istediğimi de yaparım. Zaten belediye köpeği almaya gelse belediyenin kendi çalışanı, kimse bu hayvana istediği hiçbir şeyi yapamayacak mantığını çok net okuyorum ben. Sen de okuyorsundur diye düşünüyorum.
Evet. Evet, yani bir takım şeyleri de zannediyorum sen de çok dillendiremiyorsun ama kafamızda bir senaryo zaten çok net beliriyor aslında. O çalışanla da ilgili, hayvanla da ilgili, bu olan olayla da ilgili. Yani denecek çok bir şey yok. Pırıl pırıl küçücük bir çocuk ve artık aramızda yok maalesef. Daha henüz önünde hani kocaman bir yaşam vardı, upuzun bir yaşam vardı ve yani yaşayamadı ve gitti. Söylenecek çok az şey var. Tekrar ailesine ben sabır diliyorum.
Kesinlikle başsağlığı diliyoruz. Bir yandan da Twitter'da yine ağzından kan ve nefret saçan Yıldız Tilbe'nin bir tweetini gördüm bugün. Şimdi birazdan paylaşırız da ekranda. Yani buna da insan ne diyeceğini bilemiyor gerçekten. Defalarca bu konuda attığını geriye tuttu. Gene başladı nefret saçmaya. Bu yapılan aslında sokakta yaşayan birçok hayvanın ölümüne sebep olabilecek bir şey. Çünkü ününü, şöhretini, onu seven insanları bu olaya karşı dolduruyor. Üstelik bu olayın hiçbir yerinde yer almazken.
Yani gene bir manipülasyonla karşı karşıyayız. Hmm. Evet, bu tweetini hani okumuştum. Yani hani o kadar benim için bir şey ifade etmiyor ki kendisi. Ben bir şey demek istemiyorum yani. Hani fikirlerim benim için ümitsiz olduğu için. Ortada ölen bir çocuk var. Şu anda bu konuşulacak konu zaten bu değil. Zaten konuyu da anlamamış. Yani anlamak istediğini de zannetmiyorum. Yani ben bir şey demek istemiyorum kendisiyle ilgili.
Kaldı ki zaten hani belediye işçisinin de gözaltına alındığı yazıyor gazetede ama hani bir sonraki haberde göreceğiz ne kadar tutulabileceğini biz hepimiz biliyoruz. Konya'daki olayda olduğu gibi ya da bir sonraki haberde şimdi gene sunacağımız haberde olduğu gibi gözaltına alınmak
var. Şey olabilir Tolga, Konya'daki olay 5199'a muhalefetten dolayı tutulamamıştı ya. Belki burada taksirle ölüme sebebiyet verme yazıyordu haberlerde. Burada ben ceza alacağını düşünüyorum ve alması gerektiğini düşünüyorum tabii ki yani.
Şunu söylüyorum ben hep, hayvanlarla ilgili olaylarda gözaltına alındı cümlesini gözaltından alındı diye düşünüyorum. Yani ortadan bir iki gün kaybolursa olay soğuyacak zaten. Çünkü neticesinde hayvan oradaki ve hani insan dünyanın en kıymetli türü.
Evet, öyle. Aynen öyle.
Diğer habere geçelim mi?
Geçelim.
Yine İstanbul'da ve çok enteresandır. Hani bazı bölgeler bizim için hep hayvanlarla ilgili hak ihlali haberleri yaptığımız yerler. Van, Konya, işte Başakşehir, İstanbul'da. Neden böyle bilmiyorum. Başakşehir diye girip arattığında milyonlarca şey yaşanıyor, olay bulunuyor. Çok yakın zamanda bu şahıs apartman boşluğundaki kediyi tekmeliyor. Bu kamera görüntüleri yayıldıktan sonra da etraftaki konu komşu ona tepki gösterince de insanlara cinsel organını gösteriyor. Hatta doğruluğundan emin değilim, birkaç haberde çocuklara tacizde bulunduğu haberleri de var. Ben araştırdım ancak doğrulayamadım. İnsanlara gerçekten sokak ortasında çok kötü davrandığı, daha önce hayvanlara suç işlediği de bahsediliyor. Ama yine bu adam işte gözaltına alınıyor ve hemen sonrasında gözaltından bırakılıyor. Diyecek.
Bu adam burada mı yaşıyormuş Tolga? Bu apartmanda mı yaşıyormuş?
Evet, bu apartmanda yaşıyormuş. Hatta yani yine bilgi kirliliği, kendi kedisi olduğu bile yazıyor bazı haberlerde. Ama ben doğru olduğuna inanmıyorum bu bilginin.
Ha, kendi kedisini mi tekmelemiş?
Evet. Hı.
Yani o zaman tabii daha alayım da. Yani bu da serbest bırakıldı değil mi? Bu
evet,
şeyde.
Bu da bugün serbest bırakılmış. Dolayısıyla şimdi, hani bu da gözaltından alınanlardan biraz.
Anladım. Şimdi bu serbest bırakılmalar hepimizin sinirini bozuyor. Senin de biraz önce söylediğin gibi. Bu serbest bırakılmaların düzeltileceği söylenmişti bu yasanın revizyondan önce. Biz, sen de çok iyi biliyorsun o süreci, hayvan hakları yasama izleme delegasyonu olarak bu yasanın getireceği ihtisas komisyonunun tüm üyeleriyle, hatta komisyon dışındaki diğer milletvekilleriyle de görüştük. Bazı grup başkan vekilleriyle de görüştük. Şimdi bu cezalar, şimdi bu adamın yaptığı şey üzerinden konuşalım. 6 aydan 3 yıla kadar bunun bir cezası var. Biz de bu cezaları ilk gördüğümüzde demiştik ki al sınırı, yani 6 ay çok az. Çünkü zaten 2 yılın altındaki cezalar idari şey adli para cezasına çevriliyor. Dolayısıyla yatarı olan bir ceza olmayacak demiştik. Vekiller de biz demiştik ki ama neden hakimin takdirine bırakıyoruz? İşte bir hayvana işte işkence yaptıysa 6 ay vermez ki canım demişlerdi. İşte biz de ona karşı görüşlerimizi söylemiştik. Ama gene de son tahlilde çok az. Şimdi ben bu şey cezaları okumak istiyorum. Açtım önümdeki bir tablo yapmıştım. Şimdi hayvan dövüştürme 3 aydan 2 yıla kadar. Yani tamamen para cezası. Hayvana tecavüz 6 aydan 3 yıla kadar. Yani son bir yılında bir yatara denk geliyor. O bir yılda işte iyi haldir, şudur budur, işte evliyim, çocuğum var, bakmam gereken diyebilir. Daha önce suç işlememiş olabilir. Gene aslında yok. Hayvana işkence de aynı şekilde. Sadece ne zaman hapse giriyorsun biliyor musun Tolga? Bir hayvan neslini, bir türü yani yok edersen. Yani sen dünyadaki bütün atıyorum işte evcil kedileri yok edersen o zaman hapse girebiliyorsun. Şimdi biz buna itiraz ettiğimizde bize AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'le görüşmemizde kendisi de çünkü hukukçu olduğu için bunu anlattık. Dedik ki hakimin takdirine bırakamayız. Alt sınırlar çok düşük. Alt sınır en az 2 yıldan başlamalı. Hayvana işkence, hayvana tecavüz gibi eylemlerde. O da bize demişti ki merak etmeyin zaten bir değişiklik yapılacak. Yani bu hani 2 yıldan az olan cezaların paraya çevrilmesi durumu değişecek. Onu biz 1 yıla çekeceğiz zaten. Demişti bize demiştik ki o zaman geçen seneden 1,5 sene önceden bahsediyorum. Bize demiştik ki hani bu ne zaman olacak? Yani o zamana kadar yeni hayvanlar öldürecek çünkü. En geç 5-6 ay içinde hani bu kanun revizyonu çıktıktan hemen sonra böyle bir şey olacak demişti. Fakat çoğu şey gibi tabii ki o da gerçekleşmedi. Dolayısıyla bu adam da şimdi serbest diyorsun, tekrar aynı şeyi yaparsa hani adli kontrol şartıyla mı serbest bırakılmış evet. oldu? Ha, tekrar evet. aynı şeyi yapmaz ama tabii yakalanması lazım. Yani yapar da hani yakalayamaz. Yani asıl buradaki sıkıntımız bizim cezalardaki alt sınırın düşüklüğü ya da bu infaz kanunundaki infaz düzenlemelerinin yapılmamış olması. Şu 2 yılın 1 yıla
hafifletici o kadar çok sebep var ki yani herhangi birini söylediğinde işte Konya'daki olayda dedi ya ben işte kuduz olduğunu düşünüyordum bana saldırdı dedi. Bu adam da apartmana girdiğinde bana saldırdı dese işte 1000 tane şey söylenebiliyor ki yani. O yüzden insan ne diyeceğini şaşırıyor ya.
Yani söyleniyor. Mesela şey de olabilirdi Tolga aslında. Para cezaları çok yüksek de olabilirdi yani. Çünkü bazen insanların gerçekten cebine dokununca pişmanlık yaratabiliyorsun. Hı-hı. Hakikaten. Ama işte bunların tahsili cezaların da tahsil edilemediğini bakanlık kendi ağzından söylemişti hatırlarsan. Sevgili Burak bir CİMER yazışması yapmıştı. Hani ne kadarını tahsil edebiliyorsunuz hayvana şiddet durumunda kesilen cezaların diye. Cezaların tahsil edilemediğini zaten kendileri de söylemişti. Şimdi bu adam yani hani zaten para da ödemeyecek, bir şey de olmayacak.
Zaten alışkın da bu adam bu olaya. Yani bugün seni beni adli kontrol altına alsalar elin ayağına dolaşır. Ne yapacağını bilmezsin ama o defalarca gittiği için çok alışkın bu duruma.
Şeyi var mıymış Tolga? Sabıkasının olduğuna dair bir şey yazıyor muydu haberde?
Yok, ben hiç denk gelmedim öyle bir yazıya. İstersen iki birbirinden korkunç olaydan sonra bir de güzel bir konuk alalım ve birazcık hiç olmazsa programın son yarısında biraz yüzler gülsün. Ne dersin?
Gülsün. Çok iyi olur.
O zaman şimdi ekip arkadaşı olmaktan, onunla birlikte bu yolda olmaktan, onu tanıyor olmaktan onunla tatile gitmekten bile çok mutluluk duyduğum sevgili Oğuz Kınıkoğlu'nu aramıza davet ediyorum. Hem tıbbi açıdan ülkemizin bir değeri, hem de vicdani açıdan ülkemizin gelmesi gereken noktada olan aydın kişisi. Oğuz, bize böyle hızlıca kendini tanıtır mısın?
Ya çok teşekkür ederim güzel giriş için, güzel tanıtım için. Ben de aynı duyguları paylaşıyorum her ikiniz için de. Ben Oğuz Kınıkoğlu, iç hastalıkları ve tıbbi onkoloji uzmanıyım. İstanbul'da görev alıyorum, görev yapıyorum. Aynı zamanda Deneye Hayır Derneği'nin de kurucu üyelerindenim. Aynı zamanda başkan yardımcısıyım. Bu görevde Yağmur, Özgür Güven ve Toruk Öztorun'la beraber yapıyorum bu dernekteki görevimde. Öyle kısaca ve yaklaşık 7-8 senedir de veganım.
Peki bir ilk sorum, birçok doktorun herhangi bir uzmanlık alanı yokken sana biri neyine yetmedi de ikinciyi niye aldın? Hep bunu merak ediyordum. Sana hiç gerçekten soramamıştım bu soruyu.
Bizde dünyanın çoğu yerinde olduğu gibi Türkiye'de de yan dal yapabilmek için önce iç hastalıkları uzmanı, dahiliye uzmanı olmak gerekiyor. Tabii ki de Türkiye'de iç hastalıkları uzmanları yoğun, işte hasta yükleri çok fazla ve daha nasıl diyeyim, daha zor şartlarda çalışıyorlar. Her diğer tıbbi branşlarda, diğer branşlarda olduğu gibi yani. Ne kadar Türkiye'de, ülkemizde spesifikleşirseniz aslında o kadar daha yapmanız gereken şekilde olduğu gibi bir hekimlik yapabiliyorsunuz. O yüzden de bir yan dal yapmak son dönemlerde artık şart olmuştu. Ben de yan dal yapmaya karar verdim ve sınava girip yan dal uzmanı olmak için sınava girdim ve uzmanlığımı yapıyorum şu an.
Pardon, oraya girmek istiyorum burada. Sınava girdim diyorsun. Sen tabii başarılarını çok sevmiyorsun ama çok da güzel bir dereceyle o sınavı kazandığında söyleyelim. Bir de ben bir şey sormak istiyorum olsun. Ben de bunu hiç sormamıştım. Enteresan. Neden onkolojiyi seçtin sen?
Ya neden onkoloji? Çünkü hastalara dokunduğumu hissettiğim bir branştı onkoloji. Yani bugün diğer dahiliye alt dallara baktığınız zaman tabii onlarda da çok önemli, çok güzel işler yapılıyor ama onkolojide bir hastalarla olan iletişimin çok önemli olduğunu görüyoruz ve hastalarla iletişim kısmının güçlü olduğunu düşünüyorum. Hastalarla önce dahiliye yaptığım zamanlarda da öyleydi. O yüzden hastalarla iletişim kurup onların bu onkoloji yolculuklarında eşlik etmek istedim sanırım. O yüzden bu branşı seçtim.
Duygusal anlamda aslında zor bir seçim yaptım bence. Yani zoru seçtim biraz bence.
Evet, sanırım
deneye hayır demek. Hem vegan olmak ülkemizde, hem de bu kadar başarılı bir doktor olmak, hani aynı kefenin içine, aynı kasenin içine pek konulamayan değerler. Üstelik hayvanlara bu kadar kendini de yakın hissederken, peki bununla ilgili zorluklar yaşıyor musun? Yani hastalarına işte vegan olduğunu, hayvan deneylerine karşı olduğunu falan söylediğinde, doğru kelime olduğunu düşünmüyorum ama sence inandırıcılığı azalıyor mu hekimliğinin?
Ya aslında bence çok daha bir yere parmak bastın. Benim için bu üçü aslında aynı yerde. Yani tam bugün bize, çünkü tıp fakültesinde ilk öğretilen, aslında Yağmur'la kitabımızın da gene ilk başlığında olduğu gibi primum non nocere'dir. Yani ilk önce zarar verme. Ve bu hekimlikte de peşini bırakmadığımız bir ilke. Ve bu ilkenin bence bizim bütün hayatımızın çatısını oluşturması gerektiğini düşünüyorum. Yalnızca hekimlikte değil, hayatın her anlamında primum non nocere'yi benimsememiz gerekiyor. Ve ben bir hekim olarak nasıl hastalarıma önce zarar vermeme ilkesini edindiysem, bunu aynı şekilde hayatta da diğer canlılara karşı, hayvanlara karşı da yürütmem gerekir. Bunu da elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Bu inandırıcılığım insanlar nezdinde nasıldır bilmiyorum. Hastalarım konusunda, hastalarıma karşı çok fazla onların ön yargısına rastlamadım. Ama daha çok meslektaşlarım sanırım daha bu konuda ön yargılı davranıyorlar bana karşı. Çünkü onlar bilim söz konusu olduğu zaman hiçbir zaman işte insanları her zaman daha üst pozisyona koydukları için, işte hayvanların onların nezdinde ölmesi sanki insanların her zaman yararına olacak bir şeymiş gibi zannediyorlar. O yüzden ben hayvanlar üzerinde deney yapmayı reddettiğimi söyleyince sanki insanlığa karşı bir suç işliyormuşum gibi yaklaşıyorlar. Sanki bilimin ilerlemesini istemiyorum. Aslında tam tersi. Tabii çok daha detaylı konuşulması gereken bir konu belki ama yavaş yavaş yalnız bunlar artık kırılıyor. Çünkü artık hastanede de veganlık ve hayvan deneyleri olduğumuz zaman şöyle bir algı oluştu. Tamam artık Oğuz'la bunları konuşmayalım, bunları tartışmayalım. Çünkü her söylediği çok sağlam hani argümanlara dayanıyor ve biz onların aksini söyleyebilecek argümanlara sahip değiliz. O yüzden tartışıp senin tarafına bir de sanki bu kötü bir şeymiş gibi bizim yaptığımız. Hani tartışıp senin tarafına yavaş yavaş kaymaktan artık bunları hiç dillendirmeyelim de senin tarafa geçmeyelim gibi bir algı oluşmuş durumda. Çünkü zaten sanırım bizim tarafımız vicdani taraf ve daha bilimsel taraf olduğu için bir insanların bunu öğrendikten sonra bizim tarafa yani bizim taraf diyorum sanki böyle taraf tutuyormuş gibi ama yani bilimsel ve vicdani tarafa geçmek gibi bir durum aklımda ve bunu bilen insanların seçmeyeceği bir durum olmasa gerek. O yüzden de olabildiğince ben de insanlara ve hem meslektaşlarıma hem de hastalarıma hem veganlık olsun hem de hayvan deneylerine karşı olsun bunu sürekli söylüyorum, anlatmaya çalışıyorum.
Peki, yani bu kadar mı güzel anlatılır? Gerçekten çok tebrik ediyorum. Şimdi sana günün en can alıcı sorusunu sormak istiyorum. Aynı zamanda da programımızın ana başlığıydı. Neden vegan beslenmeliyiz diye sormak istiyorum ama bunu sana hekim kişiliğinle sormak istiyorum. Yani vegan olan Oğuz'a değil, hekim olan Oğuz'a bu soruyu soruyorum ben.
Neden vegan beslenmeliyiz? Aslında bu zaten benim anlattığım hastalarımla da konuştuğum zaman ya da da konuştuğum zaman kendi doktor kimliğimle, bilim insanı kimliğimle önce konuşmayı tercih ediyorum. Çünkü insanlar öncelikle bu bilimsel kısmın önemli ve değerli olduğunu gerçekten düşünüyorlar. O yüzden söyleyeceklerim de hep bilimsel doğrulara dayanan, bilimsel metotlarla, araştırmalarla desteklenmiş şeyler olacak. Öncelikle bitkisel beslenen vegan insanlar tabii ki bazı hastalıklardan korunuyorlar. Mesela kalp hastalıkları olsun, şeker hastalığı olsun, hipertansiyon olsun, bazı kanser çeşitleri olsun. Onlara karşı daha korumalılar ve bazı araştırmalara bakıyorsunuz. Mesela Amerika'da yapılmış araştırmalara veganların diğer insanlardan yaklaşık işte erkeklerde 4-6 yıl, kadınlarda 7-8 yıl daha uzun yaşadıklarını biliyoruz aynı zamanda. Yani bugün bizim hayatta yani bugün bizim yaşamamızı aslında tetikleyen şey nedir? Bizi hayatta tutan şey yani biz daha çok olabildiğince sağlıklı yaşayalım. Uzun ömürlü. Yani bizim beslenmemizin altında yatan temel şeyin aslında bu olması gerekiyor. O yüzden de daha sağlıklı bir metot varken beslenme şekli var. İnsanların da bitkisel vegan beslenmeyi seçmeleri ve tercih etmeleri gerektiğini düşünüyorum bu konuda. Ancak tabii toplumda yanlış bir algı var. Mesela bizim onkoloji hastalarıyla konuştuğumuz zaman hastalar mesela gidiyorlar polikliniğe ve mesela 3. evre, 4. evre kanser hastalıkları var ve et yedikleri zaman çok daha güçlü olacakmış. Kemoterapi yan etkilerinden olabildiğince korunacaklarmış. Kan yapımı et yedik daha fazla olacaklar. Halbuki bunun böyle olmadığını biliyoruz. Bunlarla ilgili bir tercih yok. Mesela hayvansal ürün tüketen, et yiyen, kırmızı et tüketen insanlarda mesela bağırsak kanseri riskinin daha fazla olduğunu yine aynı şekilde biliyoruz. Ama insanların bu kafalarındaki et yerim güçlü olurum, et yerim immün sistemim daha güçlü olur yanlış algısını bir türlü yıkamadık ve hakikaten de bir türlü de yıkamamaya da devam da ediyoruz. Tabii burada endüstrinin de çok büyük bir şeyi var gerçekten, etkisi var gerçekten. Çünkü bugün Dünya Sağlık Örgütü'nün olsun, işte Amerika Kanser Derneği'nin şeylerine bakın, önerilerine bakın. Onlarda da yine kanser hastalarının örnek diyetlerinde konserve yiyeceklerin olduğunu görüyoruz. O yüzden de tabii ki bu endüstriyle de bir aynı zamanda bir mücadele olacak.
Oğuz bir şey sormak istiyorum. Kanser hastalarında Beslenme şüphesiz ki tamam, yani herkes için önemli ama kanser hastalarında kilo veya beslenme çok önemli. Mesela demin söylediğin kafama takıldı. Hani et yediklerinde daha iyi besleneceklerini, daha güçlü olacaklarını düşünüyorlar dedin. Aslında onlar mı düşünüyor yoksa bu genel geçer bizim geleneksel tıbbın hani söylediklerinin onlarda bıraktığı etki mi bu? Yani hekimler mi söylüyor bunu aslında yoksa onların kendi fikri mi oluyor bu?
Ya bence her ikisi de, yani hasta, çünkü hastaların kendilerinde yine toplumdan duydukları bazı gerçek olduğunu düşündükleri şeyler var. Yine hekimlerin diyet ve beslenme konusundaki bilgisizlikleri var, bildikleri var, yanlış bildikleri var. Bize yanlış öğretilen şeyler var. O yüzden sanki hep de bu konuyu kapsar. Çünkü insanlar da dediğim gibi o protein konusuna kafayı taktıkları için, mesela kanser hastalarında hocam işte protein de protein, sanki çok ihtiyaçları varmış ya da çok yararlıymış. Sanki kanserin tümör hücrelerinin çoğalmasını engelliyormuşçasına çok fazla bir hayvansal ürün tüketmeyi artırmaya yönelik bir beslenme şekilleri oluyor gerçekten. Bizde de yani onkolojide de bakıyorsunuz doktorların aman işte her gün etini ye, her gün tavuğunu ye, her gün işte yumurtanı ye diye insanlara önerilerde bulunuyorlar tabii ki. Ya mesela yanlış algılardan biri soya ürünlerinde var. Yani soya ürünlerinde hep şu söylenir, işte soya yeme meme kanserini tetikler, soya yeme işte meme kanserinin gidişatı kötü olur. Ya bununla ilgili yapılan meta analizler var, çalışmalar var. Yani soya İşte meme kanserinin gelişmesinde iki farklı reseptör vardır. Aslında meme kanserini engellemeye yönelik reseptöre tutunur. Ve aslında soya ürünleri tüketen kadınlarda meme kanseri gelişmişse daha önce tekrar nüksetme ihtimali azalır. Yan etki profili işte ilaçlara bağlı kısmı daha az olur. Yani o yüzden bu yanlış algı ama hala geçerlidir. Yani baktığınız zaman bugün Alman soya ürünü tüketme, Alman soya ürünü tüketme diye herkes söyler. Neye dayanarak söylüyorlar onu da bilmiyorum. Araştırdım, baktım, çalışmalarını da göremedim ama ben bunun tam tersi olarak soya ürünlerinin meme kanserine iyi geldiğine yönelik meta analizler, çalışmalar gösterebilirim.
Peki. Kapanışa çok az vaktimiz kaldı. Ben son olarak şeyi sormak istiyorum. Evet dostlar, kitabın ikincisi ne zaman geliyor?
Zor sordun.
Tüm Türkiye'nin önünde söyleyeyim istedim ki kanıt olsun elimde.
Kitap değil de Oğuz'dan ben yakın zamanda bir makale bekliyorum kendisinden. Geçenlerde de konuşmuştuk birkaç bir şey. Çok güzel bir makale yolda gibime geliyor. Bilmiyorum nasıl olacak ama Türkiye'de bir ilk olacağını düşünüyorum konusu itibariyle. Bir bakalım arkadaşımızın makalesini. Heyecanla bekliyoruz.
Hadi bakalım.
Kitap
bakalım.
Zor iş. Kitap uzun vadeli iş. Şu anda çok uzun vadeli düşünemiyoruz.
Süper. Oğuz çok teşekkür ederiz bugün aramızda olduğun için. Bu kadar kıymetli bilgileri bizimle paylaştığın için ve var olduğun için çok teşekkür ediyorum sana.
Çok teşekkürler Oğuz.
Ben teşekkür ederim.
Çok o zaman 15 gün sonra görüşmek üzere diyorum. Herkese iyi akşamlar.
Görüşmek üzere.